Ayrım 7. Bazuka. Murat Uyurkulak. Sayfa 63. Derviş. Fısıldadı. Kalk derviş, kalkma vaktin geldi. Tanımadığım bu ses, 3 asırdır uyuyan paslı kulaklarımda yankılandı. Uyan üstad dedi. Sebep olacağın hikayenin tam zamanıdır. Biz emin olduk bundan. Affeyle. Gözlerimi araladım. Bağrı açık mintanımdan burnuma küf kokusu yükseldi. Göğüs kıllarımın minik beyaz solucanlar misali, mintanın kumaşına yapıştığını idrak ettim. Bu idraktan sonra gözlerimi sesin sahibine çevirdim. Güzel bir oğlandı. Acıyla yekinip yerimden, dudaklarından öptüm. Dilinin ucu dilime değdi. Dilini ısırdım sanırım. Küf kokusu yerini, vişne rengi kanın kokusuna terk etti. Gözlerini hırıltılı bir nefes eşliğinde kapattı oğlan. Alt dudağımın ucunu emerken uzanıp elimi tuttu. Eyvallah efendim dedi. Kirpiklerinden buğulu bir ıslaklık süzülürken. Beni yıkadılar. Küfümü, urumu, yükümü alıp 3 kat şehvetimi biraz olsun dindirdiler. Tuhaf esvaplar giydirip şeyhin huzuruna çıkardılar. Elini öptüm. Eli kokusuzdu. Fakat ayaklarını yıkamayı unutmuştu. Kendini görüyor musun dedi. Fırıl fırıl dönüp duruyordu gözleri. Yol bulmaya, kam almaya çıkarıldığım huzur, o an bana yeterince huzurlu gelmedi. Nasıl görebilirim şeyhim dedim. Size bakıyorum. Dişleri, binlerce misvakın kifayet edemeyeceği bir beyazlığa erişmiş idi. Onları saklamaya çalışarak, peh dedi. Bu bir kısaltma ya da bir şifre olabilir miydi? Şeyh olmasına şeyhti. Tavşanlı terlikleri dışında esvabı tam tekmildi. Burnundan konuşuyor, konuşurken fındık fıstık atıştırıyor ve belki bu yüzden hiçbir cümlesinin sonunu getirmiyordu. Ne zaman derin bir nasihate varacak gibi olsa başka bir konuya atlayıveriyordu. Kafası fena halde karışmış, acil tefekküre ihtiyacı varmış gibi görünen bir şey. Bir süre sonra inandırıcılığını kaybetmeye başlıyordu. Et, kemik, sümük ve fikir parçalarının şeyhin bünyesinde hasıl ettiği arbededen, arta kalan seslerden kendime bir yol çizmeyi umuyordum. Çık dedi nihayet. Çık ve ummana var. Amel ve güzergah belliydi artık. Beni sokağa attılar. Özenle hazırlanıp, duayla yollanan bir cengaver değil. Alemlerin huzurunu bozmaya çalışan, bir meczup gibi kapının önüne koydular. Mevlevihanenin kapısında ışığa boğulmuş bir dükkan karşıladı beni. Camında türlü türlü çalgı asılıydı. Lakin ortalıkta ne sazende ne de çengi vardı. İri kopuzların, kara gırnataların, cilalı dümbeleklerin arasında uzun saplı, kadın vücutlu bir saz dikkatimi çekti. Franklerin kitara dediği çalgı bu olsa gerekti. İçime bir korku zerk oluverdi. Ben uyurken Frenkler şehri İstanbul'u zapt eylemiş olabilir miydi? Şehrin ayağında günah gibi duran o tavşanlı terlikler, Frenklerin mevlevihane uslu dursun, cenkçi civanların ruhuna cesaret üflemesin diye verdiği, basiret bağlayan kara büyülü bir hediye olabilir miydi? Sokaktan geçen ilk Adem'i kolundan yakaladım ve telaşla sual ettim. Sarayda kim var? Tahta kim oturmakta? Kolunu sertçe çekip, yüzüme ters ters bakarak çekip gitti genç Adem. Başka birini yakalayıp aynı suali sordum. Atatürk vardı ama öldü dedi şaşkın. Atatürk kelimesini duyar duymaz daha beter bir korkuya gark oldum. Eyvah ki eyvah! Şehri İstanbul'u Frankler değil, Türkler zapt eylemişti. Demek kuş uçmaz, kervan geçmez ıssızlarda. İstanbul'un çok uzağındaki köy viranelerinde. İzbelerde ve dahi inlerde yaşayan o cahil cühela güruhu ta buralara kadar gelmişti. Nefesimi tutup kalp çarpıntımı dindirmeye gayret ettim. Neticede şeyh bana bir vazife vermişti. Ummana varmalıydım. Zihnimi korkuyla bozup ayaklarımı endişeyle bağlamamalıydım. Kendimi aşağılara vurdum. Zira umman denen letafet daim aşağıda olur. Eğer ki Atatürk nam kişi hilafında bir icraat eylemediyse ona tepelerden inilir. Ağır adımlarla Yokuş aşağı ilerledim. Aklımdaki Tara, sırtımda tuhaf urba, şeyhin sesi hala kulaklarımda. Sokaklar cümle sübyandı. Mana veremediğim çığırışlarla, tuhaf sekişlerle eğleşiyorlardı. Hepsinin kafası yüz yuvarlaktı ve kendi kafaları gibi yüz yuvarlak bir taşın peşinde koşuyorlardı. Durup seyrek oyuldum sübyanları. Kafalarının bu kadar yuvarlak, her birinin bu kadar tıpatıp olmasına hayret edip, Atatürk, Nam Padişah'ın eseri karşısında, Mecnun olmama ramak kalmıştı ki, sübyanların peşinde koştuğu yuvarlak taşın, süratle üzerime doğru gelmekte olduğunu görüp aydım. Yapacak bir şey yoktu, ona dokunmaktan gayri. Ayağımın ucuyla ittiğim vakit, gayetli yumuşak olmasına hayret ettiğim taş, yuvarlanarak iki kısa tahta direğin arasında duran, sarı mintanlı sübyanın bacaklarının arasından geçince, diğerleri bir ağızdan sevinç çığlıkları atarak ellerini birbirine vurmaya başladılar. Gol şeklinde, mana veremediğim bir nida ile üzerime atılıp beni omuzlarına aldılar. Ve bir müddet tahtırevan misali gezdirdiler. Tekrar yere bırakıldığımda, meşkle harap edilmiş bir cariye kadar bitaptım. 3-5 adım atmıştım ki, kirli lakin besili kedilerden müteşekkil bir çete yolumu kesti. Sokak kedisi oldukları ayan beyan iken bunca besili olmalarını hayret ettim. Ahali kafi miktarda ekmek buluyor, artıklar bu kedileri böyle semirtmeye yetiyor olmalıydı. Sultanın fütühatta topladığı ganimetler sarayından taşıyordu zahir. Yaradan kainatın her zerresinde zuhur etmişti. O sebepten cümle mahlukatı sevmek lazım gelirdi. Biz öyle bilirdik. Lakin hem küstah hem sırnaşık olma kabiliyetine sahip bu kedi milleti beni ezelden beri huylandırırdı. Dergahın bilimum cenahlarında sarhoş gibi gezinip, gamsız gamsız uyuyan kedilerin yanına yaklaşamazdım hiç. Benim bu davranışımı idrak edemeyip, kınar, gözlerle bakan yoldaşlarıma sebebini izah edemezdim. Onlara kedilerin bana kadınları hatırlattığını, kadınları hatırlayınca vücudumda tuhaf bir irkilme hasıl olduğunu, irkilen vücudumun ruhumda birbirine çarpan çakıl taşları misali, baştan çıkarıcı bir yaygaraya sebebiyet verdiğini anlatamazdım. Gizli gizli şuna inanırdım ben. Yaradan kendini kainata paylaştırırken, şeytan bir fırsatını bulup yaradanla beraber kedilerin ve kadınların içine duhul oluvermişti. O yüzden kadınlarla kedilere itimat edilemezdi. Kedi çetesinin mümkün mertebe uzağından geçerek seyahatime devam ettim. Kediyi an, kadını hazırlan kaidesi kendisini tatbik etmekte gecikmedi. Gözleri ahu, endamı latif, hayret verici raddede açık kıyafetli iki hatun apansız karşıma çıkıverdi. Hemen başımı önüme eğip günahtan kaçmaya gayret ettim. Lakin gözlerim pabuçlarımla buluşmaya direniyor, başım bir türlü aşağıya meyletmiyordu. Çaresizlik ve kirlenmişlik hissiyatıyla hoş kokular ve cıvıltılı laflar saçarak yanımdan geçmekte olan hatunlara diktim bakışlarımı. Aman o ne güzellik, o ne aklık, o ne çılgınlıktı. Upuzun boyunlarının zarif omuzlarla birleştiği mıntıkada adeta güller açıyor. Omuzların aşağısını zorla örtebilen avuç içi kadar kumaş memelerini yarıya kadar açıkta bırakıyordu. Bembeyaz memelerin birleştiği çatal beni içine çekip yutacak bir kör kuyuydu sanki. Başım dönüyor, vücudum ürperiyor, kısıklarımın arasına tuhaf bir sıcaklık yayılıyordu. Gözlerimi indirip önüme baktığımda, zekerimin beni takip etmem gereken istikamete, davet edercesine doğrulduğunu gördüm. Aniden işlediğim günahı bana hatırlatırcasına üzerime serin bir gölge düşüverdi. Zekerimden gözlerimi ayırıp başımı göğe kaldırdım ve Galata Kulesi'ne vardığımı anladım. Orada devasa bir kalabalık karşıladı beni. Devlet-i Ali Osmaniye'de galeyana gelecek meydan kalmamış gibi tekmil cemaat bu haşmetli zekerin önünde birikmişti. Ellerinde cesametli fermanlar, gözlerinde akıncılara has fişek gibi bakışlarla ecel şerbetini çoktan içmiş padişahın adını hasretle çağırıyorlardı. Ön saflarda bir emsal kıyafetlerinden muhafız olduklarına hükmettiğim, Ne var ki? Ununu elemiş, suretlerine bakılırsa, çoktan tekaüt edilmeleri icap eden, 5-10 kişiden müteşekkil bir zevat vardı. Onlar da taş peşinde koşan sübyanlar misali yuvarlak kafalıydı. Akabinde arkalara seyirdi gözüm. Pırıl pırıl delikanlılar, badem gibi hatunlar vardı. Koskocaman, al bir sancak taşıyorlardı. Sancak uzayıp gidiyor, ucu bucağı görünmüyordu. İçimden koca bir maşallah çektim. Ufacık bir hendese ve cebir muhakemesiyle adını hasretle çağırdıkları padişahın hangi senelerde tahta geçtiğini tahmine gayret ettim. Sübyanlar 7 ila 8 yaşlarında, ön saflarındaki zevat 70 ila 80 yaşlarında ve her iki zürriyet de yuvarlak kafalı olduğuna göre yuvarlak bir hesapla ahalinin kafi miktarda ekmek bulabildiği, kedilerin semirebildiği, memelerin azat edildiği, şeyhlerin tavşanlı terlik giyip fındık fıstık atıştırabildiği bu müreffef nizamın en azıyla 87 evvelinde hüküm sürmüş bir saltanatın eseri olduğu ferah feza zikredilebilirdi. Bunun ne cins bir nizam, ne menen bir intizam olduğunu ziyadesiyle merak ettim. Lakin cemaatin elinde salınan, fermanları okumaya, okuyup bellemeye muvaffak olamayınca, ben ki mürekkep yalamış, kendini ekseriyetle alim sayan, cebir, geometri ve astronomiye dahi vakıf bir kişi olarak kendimden muazzam hicap duydum. Kuleyi çevreleyip aşağılara doğru uzayıp giden cemaati takiben ilerledim. Zira içimde sancağın nihayetini bulmak istikametinde kuvvetli bir arzu uyanmıştı aniden. Lakin bir vazifem vardı. Kimse de beni bundan döndüremezdi. Şeyhim güzergâhtan çark etmiş olduğumu görse ne derdi? Zaten ne zaman bir kusura meyletsem, sanki şeyhim beni duyuyormuş gibi ondan medet umuyor, onu düşününce başka bir aleme geçiyordum. Şeyhim dedim. Kendi kendime, bu minvalde benim vazifem nedir? Bir daha söyle. Şeyhimin sesi zihnimde yankılanmaya başladı. Yürü müridim, yürü ummana. Bereket Mehmet'e değil, engin ummanda. Tasavvur aleminde başkalaşıyor. Artık burnundan konuşmuyordu şeyhim. Sesi daha kutsi, ulvi ve davudi bir tonla bedenimi sarıp sarmalıyordu. Vazifesini bir çift memeye sattığı rivayet edilen baltacıyı ve daha nice niyeti bozuk paşaları hatırladım. Gözlerimi hatunlardan kurtarıp sancaktan ayrıldım ve ummana doğru yürümeye devam ettim. Saatler var, bir lokma koymamıştım ağzıma. Karnımdan gelen gurultuları bastıramayınca hemen ilk bulduğum esnafın dükkanına attım kendimi. Şeyhim canımı çektirmişti. Biraz fındık fıstık beni kendime getirebilirdi. Yaşı geçkin esnaf önce verdiğim mecidiyeyi kabul etmedi. Sonra tam çıkmak üzereyken beni durdurdu. Elimdeki mecidiyeyi kapıp iştahla ısırmaya koyuldu. Yeni nizam güzeldi, hoştu da bu itimatsızlık pek hayra alamet değildi. Pırıl pırıl pırıldayan mecidiyeyi dişlerin arasından çekip cebine indiren esnaf küçülen gözleriyle pis pis sırıtıyordu. Sonra ceplerimi fındık fıstıkla doldurup beni dükkanından sepetledi. Derviş düsturu gereği ağzıma her üç adımda bir fıstık, her beş adımda bir fındık atarak yokuş aşağı yürüdüm. Çalgı dükkanlarının yerini cıvıl cıvıl resim dükkanları almıştı. Lakin camlı tezgahlarla yan yana konmuş çerçevelerin içindeki resimler durmadan değişiyor ve ben onları takip etmekte müşkülat çekiyordum. Gözlerimi bir türlü alamadığım çerçevelerin içinden envai çeşit mahluk ve mekan baş döndürücü bir süratle gelip geçiyordu. Sakallı ve öfkeli bir güruh, gözleri birbirine yakın duran bir Adem'in resmini ve şeritli bol yıldızlı bir sancağı yakıyordu. Her daim ya yaradandan yanasın ya da kafir dediği için dergâhta hiç sevilmeyen ilk şeyimimi hatırlatan o çipil gözlerin, alevlerin içinde yavaş yavaş kayboluşunu seyrettim. Akabinde kurnaz tefeciler gibi sırıtan, yere yakın bir Adem'i, göğe yakın bir hatunun elini tutmuş, uzadıkça incelen bir demir kulenin altında dolaşırken gördüm. Derken hatunla adam durup kendilerini seyreden kalabalığa dönerek el salladılar. Kalabalık bir acayip tezahürat koparınca, yere yakın Adem, parmaklarının üzerinde yükselip hatunun dudaklarına bir buse kondurdu. Midem utanç ve teessür karışımı bir hisle bulanırken, kalabalıktan yükselen tezahürat delice bir hal almaya başladı. Ne şekil bir dünya olmuştu bu böyle? Bir kısım ahali kafir işidir diye resimler yakarken, diğer kısım aleni bir günaha nasıl çılgınca alkış tutabiliyordu? Ruh bulandıran bu sualleri zihnimden kovmam icap ediyordu. Dükkanın önünü süpüren gençten bir esnafa yaklaştım ve hareketli çerçeveleri göstererek sual ettim. Ey kardeş, bu nasıl bir iştir ki resimler hareket etmekte? Esnaf başını süpürgeden kaldırıp beni tepeden tırnağa süzdü. Tiyatrodan mı geliyorsun diye sualle mukabele etti. Müridi olduğum dergahın ismini zikretmeme imkan vermeden, gel içeri, sizin plazma hazır deyip dükkana girdi. Esnafı takip ettim. İçeride hareketli resim çerçevelerinin daha nicesi vardı. Bir tanesinde badem bıyıklı, yuvarlak kafalı, yorgun bakışlı bir Adem'le, temiz yüzlü, patlak gözlü bir başka Adem yan yana oturmuş, hararetli bir muhabbete koyulmuşlardı. Patlak gözlü olanın söyledikleri bana İspanyol denizcilerinin lisanını hatırlattı. Ama söylediklerini katiyen vakıf olamadım. Badem bıyıklı olan lafı devralınca dikkat kesildim. Zira kullandığı lisan ziyadesiyle aşina idi. Mahuş bir sesle konuşan meskür Adem'in söyledikleri arasında medeniyet, köprü, ittifak kelimelerini idrak ettim. Yavaş yavaş daha fazlasına da müdrik hale geliyordum ki esnaf önüme kocaman bir kutu koyup para peşin 500 avro dedi. O bunu söylerken gözüm başka bir resme takıldı. Ve gördüklerim karşısında dehşete kapıldım. Adeta ruhumu oracıkta teslim edecektim. Beyazlar içinde bir grup mevlevi, cilalı bir sahnenin üzerinde, huşu içinde dönerken, sahnenin etrafındaki masalarda, telaş içinde yemek yeniyor, neşe içinde mey tokuşturuluyordu. Esnafı ve kutuyu öylece bırakıp kendimi dükkandan zor attım. Yokuş aşağı koşmaya başladım. Koştukça fındık fıstıklar ceplerimden fırlayıp sağa sola saçılıyor. Ruhumda giderek büyüyen günah hissi bir ateş topu misali midemden yükselip boğazımı yakıyordu. 3 asrın pasını taşıyan vücudum bir süre sonra koşmaktan yoruldu. Durup sırtımı bir duvara yasladım. Mevlevi haneden beri kat ettiğim topu topu çeyrek fersahlık yol boyunca görüp duyduklarım beni tüketmeye yetmişti. Nasıl bir devre uyanmıştım ben böyle? Nasıl oluyordu da Mevlevilerin kutsal ak etekleri, meze tabaklarının, mey şişelerinin ortasında uçuşuyordu? Bu nevi sualler, zihnimde, mehteran misali, 2 ileri 1 geri hareket edip, nefesimi keserken, burnu kıpkırmızı olmuş, 2 yana sallanıp duran bir hırpani, elinde bir şişe suyla yamacıma geldi. İyi misin baba? Bir yudum ister misin? İsterdim. Kahverengi şişeyi kapıp kafama diktim. İçimin yangınıyla ard arda yudumlar çektiğimden, suyun acı tadını neden sonra idrak ettim. Su değil, adeta zehirdi içtiğim. İçimdeki ateş sönmek bir yana daha da katmerlendi. Başım dönmeye başladı. Yüzüme tuhaf bir sıcaklık hücum etti ve ta ciğerimden kopup gelen kahkahaları zapt edemedim. Ben boğulurcasına gülerken, hırpani Adem elimden şişeyi kapıp söylene söylene uzaklaştı. Bir müddet o duvarın dibinde ağzımdan tükürükler saça saça güldüm. Neden sonra sakinleştim ve az ileride bir hayrat olduğunu gördüm. Doğruca oraya gidip ağzımı çeşmeye dayayarak kana kana içtim ve içimdeki yangını bir nebze söndürdüm. Ateşim dindi, hafızam döndü. Zihnimde koca bir değirmen, kulaklarımda kesif bir uğultu ve kalbimde ince bir sızı, vazife aşkıyla tekrar yürümeye koyuldum. Sanki asırlar boyu yürümüştüm. Ayak parmaklarımda nal gibi nasırlar yer etmiş, gene de ummanı görmek nasip olmamıştı. Nasıl olmuştu da Fatih'in cengaverleri bunca yolu, hem de kayıklarla geçebilmişti? Karşımda yüksek yüksek hanlar, haneler vardı. Karşımda aksimi gösteren camlar vardı. Lakin umman hala yoktu. Artık her şeyden şüphe duyar, kendime sual eder olmuştum. Resimlere dahi hareket verebilen, yeni nizamın Koskoca Haliç'i yerinden etmesi olmayacak şey miydi? O yüce ve kıvrak boynuzun yerinden sökülüp götürülmesi. Görünürde Cenk yokken, varmış gibi, binlerce kişiyi devasa bir sancağın altına toplamaktan daha mı meşakkatli bir işti? Sırlı camları olan pek yüksek bir hanın önünde durdum. Camın karşısına geçip vakitlerce kendimi seyrettim. Allah'ım, ne kadar perişandım. Üzerimden akın akın süvariler geçmiş gibi harap, süfli ve tarumardım. Dişlerime baktım. Biçare felaket zedeler gibi dizilmişlerdi. Nerede şeyhimin bembeyaz incileri? Nerede benim tortulu, yampiri dişlerim? Bunca pislik yetmiyormuş gibi aralarına fıstık kabukları da dolmuştu. Şeyhimin verdiği mukaddes vazifeyi bu halde mi yerine getirecektim? Asla. Ummanın huzuruna bu şekil çıkamazdım. Camdaki aksime baka baka fıstık kabuklarını tırnağımın ucuyla dişlerimin arasından çıkarmaya başladım. Tam ön dişlerin temizliğini bitirip azılara geçmeye düşündüğüm sıra hanın içinden çıkan heybetli bir cüsse beni yakamdan tutup çekiştirmeye başladı. Ne bu celal dememe kalmadan tekmil kuvvetiyle enseme bastı. Beni hanın içine doğru sürüklerken anama saydırmayı da ihmal etmiyordu. Nihayet kendi kendine açılan kapılardan geçip büyücek bir odaya vardık. İçeride bulunan onlarca göz üzerime çevrildi. Bunlar sivri kafalıydı. Başları tepelerinden yontulmuş gibi yukarıya çıktıkça inceliyor. Alın hizasına gelindiğinde ebadını külliyen kaybediyordu. Ellerini neyse ki ensemden çeken, hanın hususi muhafızı olduğuna hükmettiğim heybeli cüsse, sivri kafaları beni işaret edince, hepsi birden ağız dolusu gülmeye başladı. Birbirlerine bakıp diş temizlermiş gibi yapıyor, bilahare beni gösterip kahkahalar atıyorlardı. Benimle böyle bir süre eğlendiler. Bir fındık fıstık atmadıkları kalmıştı. Bu esnada gözlerim yan cenaha seyirince, önünde camız misali dişlerimi temizlediğim sırlı camın arkasına geçmiş olduğuma kanaat getirdim. Camın önünden gelip geçenleri seyredebildiğimi, lakin onların bu seyirden bir haber olduğunu görünce vaziyete vakıf oldum. Benimle eğlenen, alem ve cümbüşü pek seven bu sivri kafalı güruh, dev bir aynanın içinde yaşamaya mecbur edilmiş zavallılardan müteşekkildi. Bu havasız yerde gün sayıp ömür tüketiyordu hepsi. Böylesi dev bir aynanın içine hapsedilmek için kim bilir vaktinde ne günah işlemişlerdi. Harama mı el uzatmışlardı, padişaha mı karşı durmuşlardı? Ara vermeden gülüp eğlenmeleri elbette aklıma başka bir ihtimali daha getiriyordu. Bunlar aklı kıt ademler de olabilirdi. Ahalinin akıl sıhhatini muhafaza için tecrit edilmiş ve ıslah olmaları gayesiyle cümleten bu aynanın ardına tıkılıp bırakılmışlardı. İçlerinden biri, yaradan beni affetsin, belki de en sivri kafalısı, gülmeyi kesip bana doğru gelmeye başladı. Cebinden şangır şungur öten bir şeyler çıkardı ve onları avucumun içine usulca bıraktı. Koy cebine dedi ve arkana bakmadan topukla. Avcumda duran hafif ve tuhaf şeyler kalp mecidiyelere benziyordu. Delidir, ne yapsa yeridir deyip bu kıymetsiz süprüntüleri cebime attım. Sonra icazet almak için heybetli cüsseye döndüm. O eğlenmeye devam ediyor, ağız dolusu gülüyordu. Fırsat bilip kendimi dışarı attım. Hanların arasından sendeleyerek yürürken yanımdan geçenlerle de cebelleşiyordum. Sağdan soldan bindirenler yüzünden mecalim kalmamış, takatim iyice kesilmişti. Bu esnada karnım da davul gibi şişmişti. Boş mideye indirdiğim fıstıklar ve kafama diktiğim acı su gaz yapmış olmalıydı. Biraz havadar bir meydana çıksam efil efil yerlenecektim. Hem mukaddes vazifemi ifa etmek için, hem de gazımın tahliyesi için ummana varmak mecburiyetindeydim. Bir vakit daha yürüdüm. Hanlar, hamamlar geçtim. Nihayetinde ummana vardım. Umman cümle haşmetiyle karşıma serildi. Kıyıdan gelen serin esintiyle kendimi toplar gibi oldum. Ama ve lakin akabinde yüzüme vuran kesif kazurat kokusuyla tekrar çöktüm. Sanki tüm ahali tahliye için Haliç'i mesken tutmuştu. Burnumun direği kırıldı. Artık içim bulanıyor, başım da dönüyordu. Şeyhim dedim. Ummana vardım. Artık vazifem bittiyse, müsaadenle bu bet kokulu diyarı hemen terk eyleyeceğim. Belli belirsiz bir peh sesinden gayri bir şey duyulmadı. Asabım bozulmaya başlamıştı. Şeyhim dedim yine kendi kendime. Güzel şeyhim, inci dişlim, geldim ummana vardım. Yolumda ne sancaklar gördüm, ne memeler butlar gördüm. Hiçbir mani beni yolumdan döndüremedi. Yolunu yolum bildim. Söyle, neticelendi mi şimdi vazifem? Gayipten de olsa bir ses gelmedi. Derken gözlerim karşı kıyıya takıldı. Yoksa şeyhim beni karşıya mı çağırıyordu? Kıyıda duran kayıklardan birine yanaştım. Sivri kafalının verdiği kalp mecidiyeleri, topaç yüzlü, babacan kayıkçıyı uzatıp beni karşıya geçirmesini istedim. Belli mi olur? Kalp malp, belki de mecidiyeleri yutururdum. Kayıkçı güzel sesiyle, soğan ister misin diye sordu. Bilemedim, şeyhime sordum. Şeyhim dedim, ister miyiz? Ondan yine ses seden çıkmadı. Bu sükunet, sabrımın hudutlarını zorluyordu artık. O meyanda kayıkçı bana bir ekmek uzattı. İçinde ızgara balık vardı. İştahla yemeye başladım. Midem bayrama durdu. Ben ekmek yediği kapıya ihanet edecek derviş değildim. Ve bu kapıyı da derhal dergahım bildim. Şeyhim dedim kayıkçıya, vereceğin vazife var mıdır? 7. ayrımın sonu, sayfa 73.